Ayrım 46.
Alarızgari diye yeni bir dergi yayınlanmaya başlandı. O sırada Apocular partiye Karkeren Kürdistan'ı, yani PKK'yı kurdular. Derken 104 kişinin öldüğü Kahramanmaraş olayları patladı. Derken Türkiye Kürdistan'ı Sosyalist Partisi, TKSP, iki bölünme geçirdi. Kürdistan Halk Partisi ve PKK'nın oluştu. Anlayacağın öğrenler için konuşulacak, tartışılacak çok şey vardı. O arada da Suat 4 dönüyordu. Vildan 2 çocuğuyla yalnızdı. Tayinini Konya'ya çıkardı. Annesini yanına çağırdı. Bu defa da babası İzmir'de yalnız kaldı. Bütün bunların benim önümde konuşulduğunu sanma. Aksine, ilişkimiz gittikçe daha çok hoşgörü içeren bir tabana oturuyordu. Gizlilik ve hoşgörü. Ortalıkta dolaşmasına işi olduğu sürece tahammül edilen bir hizmetçi gibiydim. Aile sorunları, yani devrim sorunları, yani Kürt sorunları gündeme geldiğinde dışarı çıkması, arkandan kapıyı kapat uyarısıyla istenen bir hizmetçinin dışlanmasını yaşadım. Ciddi söylüyorum. Bir garip savunmaya itilmiştim. Binali ile başlayan bir savunmaya. Yıllar yılı savunmada olduğumu, bir tür onay beklediğimi yeni yeni idrak ediyorum, biliyor musun? Bu onay varlığımın onlardan biri olduğumun onaylanmasıydı sanki. Beni var güçleriyle itiyorlardı, yine de hadi oradan deyip arkamı dönemedim. Çünkü kendimi meselelerin arka planını anlamaya, yanlış düzeltmeye çalışmakla yükümlü sayıyordum. Görevdi ya, düşüncelerimizin tepkilerimizin bütünüyle çakışmıyor olmasının doğal olduğunu anlatmaya çalıştım, beceremedim. Heyhat Mehmetciğim, ikna benim en tapon silahımdı. Hep de öyle oldu ya. Selahattin'le Şafak'la yaşadıklarıma bak. Şimdi hizmetçi gibiydim. Diyorum ya, görevimin ne olduğu, neden Kürtlerle beraber olduğum, meğer Şıra'nın bileceği iş diye kabul edildiğinden sorgulanmamış. Bunu da yeni yeni anlıyorum. Varlığım Şıran istediği sürece teslim edilmiş, hatırımı sormuşlarsa ağanın kahyasına selam vermek, ağanın hatırını saymak anlamına geldiği için sormuşlar. Her neyse. Suat'ın yurt dışında olduğunu, Şıran'ın tavrından olduğu kadar evde zaman zaman beliren, Türkçe konuşamayan kadınlardan da anlıyordum. Bu noktada araya girip Rodoplu'nun roman notlarından, Viva la Muerte, sayfa 63, yazanın notu. Bir alıntı yapmalıyım. Gözlerinde gördüm Suat'ı diye yazmıştı. İlk kez senin gözlerinde. Dalıp dalıp güneyin yıldızlı karanlıklarına dalan gözlerinde. Suriyeli konukta, boğazından geçmeyen yemekte, içemediğin içkide, soğuk ter döktüren öfkende. Aykırı bir yaşamdı. Suat aranızda sıkıca kavranıp kollarından özenle geçirilecekti aranızdan. Başka bir yerde tanışsaydım belki de seveceğim polisler tarafından, korkma çocuğum, o senin amcan. Üstelik ben yoktum Taksim alanında. Belki de bundan katmerlendi acım. Bir yanda kardeşim Baran'ından, Hozan'ından uzak, öte yandan başının gölgesi olsun düşürmez önüne. Dilinde türkü, dilinde ıtri, bir yanı kelam, bir yanı silah, alıp götürdükleri gün, her bekçi düdüğünde bir çığlık, Suat, Suat, Suat. Bu kadınlar hiç Türkçe bilmiyor. Kürtçe ve Arapça konuşuyorlardı. Tanıştırma adetlerinin olmadığını bilirsin. Yine de kimlikleri benden özellikle saklanıyor zaabına kapılıyordum. Bizim devrimci kızlar gibi blujin giymezlerdi. Kıyafetleri daha çok Cumhuriyet dönemi öğretmenlerine benzerdi. Hemen hiç tebessüm etmeyen kararlı yüzleri vardı. Bir de Oslo'ya gönderilen gelin gibileri gelirdi. Bir gelin gördüm. Güllü donu üzerinde ak gömlek. Güllü donu üzerinde çifte daire. Kara sarı yüzüne dolalı puşu. Yağ kokulu, ter kokulu, antiseptiksiz Anadolu. Bir gelin gördüm sağır dilsiz. Bir gelin gördüm ağsız bacısız. Bir gelin gördüm besmelesiz ağıtsız. Skagerrak nehri kıyısında. 6 ayı gece elektronik Oslo'da bir gelin gördüm, alkış alıyordu siyasi mülteciler bürosunda. Işıl ışıl bir sirkte, kanter içinde. Tanrı'nın bile unuttuğu köylerin taş tarlalarından koparılıp dev uçakların içine tıkılıyor, İsveç'e imam nikahlı kocalarının yanına gönderiliyorlardı. Yüzlerindeki korkuyu unutmak mümkün değildi. Kocaları sığınmacıydılar da onca kurallı İsveç'in ikrarlı bir militanının devrim nikahlı karısını nasıl bir kılıfa uydurup da kabul ettiğini anlamak zordu. Uçaklarda hani turistlere satılan milli kıyafet giymiş bebekler vardır, onların büyükleri gibi oturduklarını görebiliyordum. Allah bilir mideleri bulanıyor, korkudan titriyorlardı. Ah Mehmetciğim, nedir bu insanlığın bitmez tükenmez çilesi? Binali de gitti biliyor musun? Bir süre ortadan kayboldu. Sonra onun da İsveç'e kaçtığını duyduk. Binali'yi 12 Eylül'den sonra Supi izledi. İngiltere'ye İstanbul'dan çıkamamış, Suriye sınırından yürüyüp gitmişti. Gidenlerin çoğunun can güvenliği gibi hayati meseleleri de yoktu biliyor musun? Beni inciten ama ussal bağlamda karşılığını bulamadığım gerekçeleri, nasılsa Türkiye'de sömürülüyoruz, bari medeni bir ülkede sömürülelim. Türkiye'yi onların gözünden görünce insanın kanı donuyor. Eli kırbaçlı, küstah, kaba, zalim, esir tüccarları. Ne ki yoksulluğun erdemini ancak yoksulluğu paylaşırsan içselleştirebilirsin, öyle değil mi? Çünkü tersi de çok kolay. Amerika'da rastladığım Afrikalılar, Amerikan zencilerini köle olmayı hak eden hayvanlar gibi gördüklerini saklamıyorlardı. Nukhe Türkiye, sayfa 23, yazanın notu. Yabancılaşmanın ne kadar kolay tırmanabileceğini görüyorsun değil mi? Ne kadar kolay tırmanabileceğini ve yayılabileceğini. Bu ölümcül patolojinin büyük kısmını doçent doktor, o zaman öyleydi, Gündüz Vassaf gibi Avrupalı Türklere borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Bu insanlar Avrupalı bildikleri değerlere öylesine içtenlikle bağlanmış insanlardılar ki gerçekten de tek kutuplu bir dünyanın özlemini çekiyor, tek kutuplu bir dünyaya özendiriyorlardı. Buradaki tek kutuptan kastım Batı medeniyetinin dünyayı bütünüyle devralmasıdır. Avrupa ve Batı ve sosyalizm iç içe geçmişte anlıyor musun? Hani hatırlıyor musun Profesör Cernay geldiğinde Batılı oryantalistler Türkiye ile Avrupa arasına çizdikleri muhayyel çizginin doğusunda kalan bütün ülkeleri bir bütün kabul eder, onlara oryantal diye kendilerinden mülhem bir nitelikler bütünü atfederler demiştim. Vassaf gibilerinin de yaptıkları buydu. Onlar da Türkiye ile Yunanistan arasına çizdikleri çizginin batısına başta hümanizma olmak üzere her türlü olumlu nitelikler atfeden oksidentalistlerdi. Avrupalı olmaya o kadar istekliydiler ki her an gerekçelerini dillendirir, her an yandaş bulmaya çalışırlardı. Şıra'nın aynı yıl birlikte fakülteye başladığı İhsan diye bir arkadaşı vardı. İhsan mezun olmuş, hatta daha stajını yaparken avukat diye kart yaptırmış, müşteri kovalamaya başlamıştı. Bir akşam o yeşil gözlü hostes karısı Şiran benim cenahımdan hukuki yardıma ihtiyacı olan birilerinin evinde akşam yemeğindeydik. Gündüz Vassaf da oradaydı. Dostumuz malum anası yıllardır Amerika'da yaşayan, kendisi keza ama arada bir Boğaziçi'ne birkaç yıllığına ders vermeye gelen solcu bir dostumuzdur. Bu tipler kendilerinin Türkiye toplumunun nesnesi oldukları kadar öznesi de olduklarını asla kabullenmeyen tiplerdir. Toplumdan şikayet ederken şikayet edilesi konulardaki rollerini asla sorgulamazlar. Bu anlaşılmaz bir şey de değildir. Çünkü dediğim gibi çoğu gerçekten de Batı illerinin çocuklarıdırlar. Vassaf'ı rahatlıkla bir İngiliz müstemleke valisinin smokinli, Shakespeare hayranı, GS düşkünü, bakteriden, mikroptan, ter kokusundan arınmış vekil harcı olarak görmek mümkündür. Onu dünyanın herhangi bir yerinde insani hakkını ararken görebiliyordum ama aklımdaki Dilan gelindi. Kürtlerin ne olup olmadıklarına bakılmaksızın baş tacı edildikleri bir dönem yaşanıyordu. Benzeri toplantılarının hepsinde olduğu gibi o gece de Kürtçe konuşma yasağı gündeme geldi. Kürtçe konuşmak istiyorsan İsveç'e geleceksin dedi Vassaf. İhsan'a sonra da Süryani dilini yazıya dökebilmek için İsveç devletinin ayırdığı fonlardan söz etti. İsveç toplumunun özgürlüklere saygılarından, insan haklarına saygılarından söz etti. Öyle bir mutlu İsveç portresi çizdi ki, Şiran olsam belki de ertesi gün yola çıkardım. Her zamanki hikaye, konuş, senden nefret etsinler, sus, sükut ikrardan geliyor sansınlar diye italikliyorum. Ben olduğum için de konuşuyorum tabii. Bırakın Allah aşkına Gündüz Bey, alkolizmde Amerika'dan sonra dünya üçüncüsü, intihar ve cinayette Danimarka'dan sonra dünya ikincisi bir ülke. Vatandaş fişlemede dünyanın bir numaralı sistemini geliştirmekle kalmayıp Sandinist Nikaragua hükümetine ihraç eden bir ülke. Hür dünya ile hareket ettiğini söyleyip Hümeyni'ye el altından silah satan bir ülke. Ve siz ütopyaymışçasına takdim ediyorsunuz. Sen keyfini çıkarırsın da Dilan'a ne olur diye italikliyorum. İhsan'a ne olur, Şiran'a ne olur? İsveç entellerinin Snaps masallarına meze. Yoksa Göteborg fabrikalarında üçüncü vardiya temizlik işçisi. İşsizlik sigortasıyla geçinen toplum artığı. İsveç'in kesesinden hovardalık ne menen bir şarklılıktır. İsveç'e dil uzattım ya, affedersin, annelerine sövdüm sanırsın. Hadi vassaf oraların çocuğu da bizimkilere ne oluyor? Kafalar öyle karışıktı ki, İsveç'e ait birkaç olumsuz istatistiğin hatırlatılması bile insanın gerici damgası yemesine yetiyordu. Gerici ya da bu durumda Kürtlere ana dillerinde konuşmayı yasaklayan Türk şoveni. Güzel gelin, nazlı gelin, bin yıl düşünsen, bin hocaya danışsan, şu dev gibi sarışın falanj ustabaşıyla ne gibi bir ortak meselen olduğunu anlayamayacaksın. Seneler sonra Supi'ye yazdığı notu hatırlattım. İngilizler sana hayran kaldılar mı canım? Hyde Park'ta nutuk atıp özgürlüğünü kutladın mı? Seninkileri yine taradılar geçen akşam, bebeler top gibi fırladı. Yoksa Ramazan mıydı? Kahrından gitar konserleri veriyor musun? Pakistanlılara mı, Hintlilere mi? Evet dedi hüzünle. Bilir misin İngilizler İrlandalılara pedi derler. Atmaya çalıştığı bomba elinde patlayan İRA mensubunun trajedisine de pedi faktörü, yani İrlandalıların kendi kendilerini vurmalarına neden olan gerzeklik faktörü. Hintliler, Pakistanlılar ve şimdi artık Kürtler ve Türkler gibi koyu deriller de pakilerdir. Maganda filan gibi değil. Bizde karşılığı olmayan ırkçı sıfatlardır bunlar. Birleşik Krallık kadar acımasızca sınıflı bir toplumun insafına sığınan Sofya yanmaz mısın? Ama tabii yine kendimi onun yerine koymak gibi bir yanlış yapıyorum. Duraladı, aklına komik bir şey gelmiş gibi gülmeye başladı. Diyorum ya, ben Kızıltuğ kadar Türk'üm diye sürdürdü. Tabii bana soracak olursan, insan Avrupa'ya gidecekse ya bir Fatih olarak gitmeli ya da hiç. Kendisiyle dalga geçiyordu. Hikayemize dönelim. Belki haksızlık ediyorum ama Şiran'a haksızlığa uğradığını, sömürüldüğünü fark ettiren Rodoplu olmuş olmalı diye düşünüyorum. Bunu yaparken muhtemel sonuçlarını hesapladığını sanmıyorum. Ama şöyle ya da böyle, kapitalist. Dilerseniz postfeodal. Diasporayı herhalde hızlandırdı. Nasıl yaptı diyeceksiniz. Mesela Şiran yerine bulaşıkları yıkamayı teklif ettiği gece, bunu sadece kendisinin Şiran'dan daha kolay bulaşık yıkayabileceği, herkesten yapabileceği kadar isteme ilkesi. Bilgisinden değil, aynı zamanda kendisi dururken erkeğinin bulaşık yıkamasına sıkılan muhafazakar bir kadının tepkisini. Aynı zamanda bütün gün canı çıkmış bir insana bir kez daha yüklenmenin haksızlık olduğu inancını dile getirmek için yaptığını düşünüyorum. Bir de bulaşık bitip Şiran salona geldiğinde yayılmış oturan çocukları ağabeylerine yer vermeleri için ayağa kaldırışı var. Çocuklar kalkın, ağabeyinize yer verin. Günay'ı anlamıyor da değilim. Büyükler odaya girdiğinde küçüklerin ayağa kalkmasını gerektiren Osmanlı terbiyesi almış bir Rumeliliydi. Şiran kardeşlerine babalık ediyorsa baba saygısı görmeli diye düşünmüş olmalı. Bulaşık meselesine karşı çıkışının altında kuşkusuz bu değer yargısı da vardı. Ne ki gördüğüm kadarıyla var gücüyle demokrat olmaya çalışan Şiran bundan hoşlanmıyordu. Ama özellikle de işleri kötüleştikçe eli ekmek tutacak yaştaki erkek kardeşlerinin, Suat hariç, aileyi geçindirmeye yardım etmemelerine içerlemeye başladı. Anladığım kadarıyla mesele sadece geçinme meselesi de değildi. Örneğin Ferit üst üste ikmale kalıyordu ve evdeki birisi öğretmen, üç üniversite mezunundan hiçbirisi ilgilenmiyordu. Rodoplu ofiste çalıştırmak zorunda kaldı. Yine de olmadı, Kerlik'e gönderdiler. Lise diplomasını oradan aldı. Sonra da ağabeyinin ayak izlerini takip etti. Hukuka ekstern öğrenci olarak girdi. İlkokulu bitiren kızların Anadolu liseleri sınavlarına girmelerinde de öyle oldu. Şıra'nın asla vakti olmadığı, büyüklerde yardım etmedikleri için para tuzağı bir takım kurslara gittiler. Kazanamadılar. 3 yıl sonra liseyi bitirdiklerinde de üniversite giriş formlarını dolduran Rodoplu'ydu. Lise mezuniyet törenleri Tarabya Oteli'ndeydi. Salaş lokantaya olsun gitmemiş genç kızların heyecanını düşünebiliyor musun? Yanacıkları pembe pembe, ne giyeceğiz diye koşuşup duruyorlardı. Üçümüz bir olduk, Şiran'ı tabiri mazur gör kazıkladık, epeyce bir para koparttık. Baloya gideceğiz ya, Şişli'ye koşturduk, tepeden tırnağa giyindik, makyaj malzemeleri de aldık. Feride'nin gözlerini fıstıki yeşil, Çiçek'in gözlerini açık mavi far, bir güzel süslendik. Karşısında dikildik, bizi götür, Şiran'la tek resmimiz budur. Çocuklarının mürüvvetini görmüş genç bir çift. Söylediğim gibi, Şiran kızlar yalnız kalmasınlar diye belirli saatlerde eve gitmekten, her türlü faaliyetini onlara göre ayarlamaktan yorulmaya başladı. Zamanla Demokratik Komün'de tavsadı. Nalan'ın listesi işlemez oldu. Çiçek ile Feride bulaşıkları onların sırasıdır diye eve gecenin bir saatinde gelen büyüklere bırakamaz oldular. Ama yenge, abla, kahvaltıya temiz tabak yok. Çiçeğin evi bir başına çekip çevirmeye çalıştığı bir dönem başladı. Gündelikçi birini bulma gayretleri de boşa çıktı. Şiran, gelen kadın bizim eve bir bakıyor, bir daha gelmiyor diyordu. Teletrans bize 2-3 yıl kadar dayandı diye anlattı Rodoplu. Ortalığı feshetmenin daha rasyonel olacağını söylediklerinde, Şiran nicedir aynı şeyi düşünüyordu. O kadar ki bir yıl kadar önce Savaş'ı ve Nusret Bey'i işten çıkarmış, Ayla ile çalışmaya başlamıştı. Fırtınanın yaklaştığını sezebilmeliydim. Ne ki çok tecrübesizdim. Sermayeye dayanmayan patronların önünde sonunda çalışanlarıyla yüz göz olmak zorunda kalacaklarını, Familiareti Brit Contumit, aşinalık nefret doğurur, yazanın notu. Saptamasının işleyeceğini bilemedim. Ticaretten nefret eden sosyalist arka planımıza bir de maaşları, hatta elektrik faturalarını ödeyememek durumu eklenince, Ayla ve diğer çalışanlarla zaten dostane olan ilişkilerimiz sırdaşlığa dönüştü. Çaycısından kapıcısına kadar kime ne borcumuz varsa, ne zaman, hangi miktarda ödenebilecekse herkes bilir oldu. Ne ki bu ülkenin çocukları olduğumuz için kimse kendisine gemiyi terk etmeyi de yediremiyordu. Terk etmiyorlardı ama bir süre sonra iyi niyetleri yönetim şeklini sorgulamaya, sonra işleri kendi ellerine almaya kalkışmalara, derken teselliye dönüştü. Ayla artık 6'dan sonra ayrılmıyor, Şiran'la günü muhasebesini yapıyordu. Özellikle zor günlerin sonunda elemanlar dağıldıktan sonra kapıcıya aldırıp, Şiran'ın masasına kilitlenen cinler ortaya döküldü. Hepimiz nasibimizi alır olduk. Kısa bir süre sonra Kamhi'nin sekreterine önce kendi patronunu bağlaması için ısrar eden Ayla, Şiran'a ismiyle hitap ediyordu. Bunu içkiyi fazla kaçıranların evlerine bırakılmaları izledi. Şiran'a yakın oturduğu için bu hizmetten en çok da Ayla yararlanıyordu. Derken yolda acıktıklarını fark ettiler, durup yemek yer oldular. Binali'nin kulakları çınlasın, gerçekten de en bilalala anonim şirketi olduk. Gel gör, aslımıza rücu etmiş bir halimiz de vardı. Zamanla idrak ettim ki Şiran nasıl kimsenin babası olmak istemiyorduysa, evde tedarikçi konumumun getirdiği bulaşık yıkamamak, yemek pişirmemek gibi doğal ayrıcalıklarını reddetmesinin nedeni de buydu. Patronu olmak da istemiyordu. Aksaray'da sağlık ve aileyi yönetirken ki başarısı bundandı. Tamam, bu bir tür yönetim. Benim anladığım çağdaş işletmecilikle bağdaşan bir tutum değildi. Ama kim istiyordu ki çağdaş işletmeci olmak? Herhalde ikide bir bir fabrikaya girip amelelik etmek istediğini ilan eden Şiran değil. Her an polisin gelip yaka paça askere götüreceği bir bakaya, vasıfsız lise mezunu bir de üstelik müflis olursa ne yapar? Gecelerim uykusuz geçiyor. Osmanlı Bankası borcunun son taksidini ödemiş kurtulmuşuz ya, kendimi hiç değilse teorik olarak istediğim işe girebilecek kadar özgür hissediyorum. Kendisine olan minnetimi ifade ettiğim zamanlarda Şiran burun kıvırırdı. Sen hiç çaresiz olmadın, çaresizlik nedir bilmezsin sen. Doğru söylüyordu. Ben üniversiteyi bırakıp limon ya da Amerikan servis satmaya razı olduğumda çaresizliğimden değil, özgür irademle hareket ettiğim pekala da söylenebilirdi. Pekala da herhangi bir kuruluşa girip iyi bir ücretle çalışabilirdim. Acınacak bir tarafım yoktu. Ne yaptıysam inançlarım öyle dayattığı için yaptım. Şimdi istiyordum ki, istiyordum ne kelime, tersine öylesine haksızlık görüyordum ki Şiran da özgür olsun. Gerçek özgürlüğün donanımsız olmayacağının bilinci içinde mutlaka okulu bitirmesi gerektiğine inanıyordum. Ama mutlaka. Gerekçeli dil dökmeler, evde çalışma ortamları hazırlamalar, kırtasiye satın almalar, böyle giderse askerliğini er olarak yapacağı tehditleri. Türk ordusunda katiyen askerlik yapmayacağını söylüyordu çünkü çürüye çıkabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Tam bir pres. Öte yandan üniversali içine girdiği fevkalade insani ama bütünüyle antiprofesyonel havadan kurtaracak önlemler, diğer yandan da eli ekmek tutan kardeşlerinin Şiran'ın hayatının bir ucundan tutmalarının yardım etmelerinin sağlanması. Bu üçüncü için teletrans ortaklığının bitmesi akla yakın bir gerekçe oldu. Anonim şirketlerin asgari 5 ortaktan kurulması gereği Nalan, Opo ve Supi'ye hisse verildi. Bürokrasi icabı hisselerdi ama insanoğlu bu. İmzasını kağıtta görünce pek bir önemsiyor. Nitekim bundan yola çıkarak işi el aleme maaş ödeyinceye kadar neden kendi kardeşlerimizle çalışmıyoruz'a kadar vardırdık. O da ayrı bir facia oldu. Ama ona gelmeden önce üniversali kapitalist şirketlerin olması gerektiği gibi yabancılaştırma gayretleri. Teletrans ayrılıp Milli Eğitim Bakanlığı da kurslarını durdurunca Rodoplu şirketteki fiili katkısının sona erdiğine karar verdi. Universal İngilizce ev kurslarının içeriği oturacağı kadar oturmuştu. Pazarlama faaliyetlerine köstek olmaktan başka bir şey yapmadığını düşünüyordu. O günlerden bir gün Şiran, Şişli'deki büyük ofisi daha küçük bir yere taşıyacağını, işleri bundan böyle kendi bildiği gibi yürüteceğini ilan etti. Alacaklılara kendimi yok dedirtmekten, yalan söylemekten, oyun oynamaktan bıktım dedi. Bundan böyle yapmayacağım. Her zamanki aculluğu ile birkaç bina ötede dökülen bir apartmanın dökülen çatı katını, asansörsüz 7 kat, kiraladı. Asgari onarımı yaptı, üniversali taşıdı. Bu defa hiçbir konuda benim fikrimi sormadı diye anlattı Günay. Ve ben ona bütün kalbimle hak verdim. Hele de Ayla'yı iş üstünde gördükten sonra Şiran'ın en son ihtiyacı olan şeyin benim tutumum olduğunun bilincine varmıştım. Aslına bakarsan o noktada ayrılıp kendi yoluma gitmem gerekirdi ama işler kötü gidiyordu. Şiran'ı onca yıl sonra bulduğum yere, eski evi, eski arabası, bırakacağım gibi bir his, daha doğrusu vicdan azabı içindeydim. Sanki bütün bu olup biten benim banka borcumun ödenmesi içindi. Akşamları üzerinde tilki kürküyle, ceket, salınan Ayla ile çıkarlarken arkasından seyrederdim. Aksaray'dan bu yana ne değişti? İtiraf etmeliyim ki aralarında duygusal bir ilişkinin oluşmaya başlayabileceğinden de kuşkulanıyordum. Ve bana sorarsan bu Şiran'ın sonu olurdu. Derken birisi bir düdük çaldı. Her türlü karar bilinmeyen bir tarihe ertelendi.